Ayrım 12. Uzay Akımları. Asimov. Sayfa 127. Yukarıya bağlantıyı kesip Fife'ın odasındaki görüntüsünü yok edecek düğmeye doğru uzanmıştı. "Bart, bekle!" diye bağırmıştı Fife. Odada yankılanan sert bir sesle "Bağlantıyı kesme! Daha bitirmedim. Sen olmadan bir sonuca varıp karar vermemizi istemezsin. Ya da en azından ben öyle düşünüyorum." "Biraz daha kalalım efendi Bort," diye teşvik etmişti onu Ruyun. Daha yumuşak bir ses tonuyla, yağ torbalarıyla çevrildi, küçük gözlerinde dostça bir ifade olmasa da. "Toprak efendisi Fife'ın bu kadar önemsiz bir şeyle neden ilgilendiğini merak ediyorum." "Eh," demişti Beyal, kupkuru sesi diğerlerinin kulaklarını törpülerken, "belki de Fife mektupları yazan şu arkadaşın Florina'ya gerçekleştirilecek bir Trantor saldırısı hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünüyordur." "Pöh," demişti Fife kaşlarını çatarak, "böyle bir şeyi nereden bilebilir ki? Gizli servisimiz yeterince iyi iş görüyor, sizi temin ederim. Onu geçtim, servetimizi rüşvet yoluyla elde ettikten sonra böyle bir saldırıyı nasıl durdurabilir?" "Hayır, hayır. Florina'nın yok oluşundan fiziki bir yıkım olarak bahsediyor, politik değil."
"Bu tam bir delilik," demişti Stein.
"Öyle mi?" demişti Fife. "O zaman şu son iki hafta içerisinde yaşanan olayların önemini anlamıyorsunuz demektir."
"Hangi olayların?" diye sormuştu Bort.
"Görünüşe göre bir uzay analisti ortadan kaybolmuş. Eminim bunu duymuşsunuzdur."
Bort sinirlenmişti.
"Trantorlu Abel'dan duydum. Ne olmuş? O uzay analistiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum."
"En azından ortadan kaybolmadan önce Sark'taki merkezine attığı son mesajının kopyasını okumuşsundur."
"Abel gösterdi. Dikkat etmedim."
"Peki ya geri kalanınız?"
Fife bakışlarıyla her birine tek tek meydan okumuştu. "Bir hafta önce ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz?" "Ben okudum," demişti Ruyun. "Ben de hatırlıyorum, tabii ya. O mesajda da Florina'nın yıkımından söz ediliyordu. Varmaya çalıştığın yer bu mu?"
"Bana bakın," demişti Stein tiz bir sesle. "O mesaj hiçbir anlama gelmeyen bir sürü nahoş imayla doluydu. Cidden bu konuyu tartışmayacağımızı umuyorum. Zaten Abel'dan zor kurtulmuştum. Üstelik akşam yemeğine de çok az kalmıştı. Çok sinir bozucuydu cidden."
"Başka çaremiz yok Stein," demişti Fife sabırsızlığını gizlemeden. "Stein gibi birine nasıl tahammül edebilirdiniz ki?"
"Bunu konuşmak zorundayız. Şu uzay analisti Florina'nın yok olacağından bahsediyordu. Adamın ortadan kayboluşundan kısa bir süre sonra da Florina'nın yok edileceğini söyleyen mesajlar alıyoruz. Sizce bu tesadüf mü?"
"Şantaj mesajlarını uzay analistinin gönderdiğini mi söylemeye çalışıyorsun?" diye fısıldamıştı İhtiyar Bale.
"Sanmıyorum. Neden önce ismini açık açık kullanıp sonrasında da kimliğini gizlesin ki?"
"Onunla ilk kez iletişim kurduğumuzda," demişti Bale, "bizimle değil bölge ofisiyle konuşuyordu."
"Öyle bile olsa fark etmez. Bir şantajcı mecbur kalmadığı takdirde kurbanından başkasıyla muhatap olmaz."
"O halde?"
"Uzay analisti gerçekten de ortadan kayboldu. Onun dürüst olduğunu varsayabiliriz. Ama telsizde oldukça tehlikeli bir bilgi verdi. Şimdi de dürüst olmayan kişilerin yani şantajcıların elinde."
"Peki kim onlar?"
Fife karamsar bir ifadeyle arkasına yaslanmıştı.
"Cidden soruyor musunuz?"
"Tabii ki Trantor," demişti neredeyse kıpırtısız dudaklarla.
"Ürperen Stein Trantor," demişti tiz sesi titrerken. "Neden olmasın? Florina'nın kontrolünü ele geçirmenin daha iyi bir yolu var mı? Dış politikalarının başlıca hedeflerinden biri de bu. Ve eğer bunu savaşmadan başarabilirlerse onlar adına çok daha iyi olur. Bakın, bu imkansız ultimatomu kabul ettiğimiz takdirde Florina onların olur. Bize az da olsa bir şeyler teklif ediyorlar."
İki parmağını yüzünün önünde iyice birbirine yaklaştırmıştı.
"Ama onu bile elimizde ne kadar tutabileceğimiz meçhul. Öte yandan bir de bu teklifi reddettiğimizi varsayalım. Aslında bakarsanız başka bir çaremiz de yok. Trantor o zaman ne yapar?
Ne olacak? Florinalı köylülerin arasında gezegenin çok geçmeden yok olacağına dair dedikodular yayarlar. Söylentiler yayıldıkça köylülerin paniği artar. Bunu da bir felaketten başka ne izler? Yarın dünyanın sonunun geleceğini düşünen bir adamı çalışmaya ne zorlayabilir? Ekinler çürüyecek, ambarlar boşalacak.
Sting kendi dairesinde almaç küpün dışında kalan bir aynaya bakıp parmağıyla yanağındaki kızaran bir noktayı ovalamıştı.
''Bunun bize çok fazla zarar vereceğini sanmıyorum. Stoklar azaldığında fiyat artmaz mı? Aradan belirli bir süre geçtikten sonra Florina'nın hala yerli yerinde olduğu görülür ve köylüler çalışmaya devam ederler. Ayrıca her zaman diğer gezegenleri ihracatı kesmekle tehdit edebiliriz. Cidden herhangi bir kültürlü gezegenin kirt olmadan yaşamaya devam edebileceğini sanmıyorum. Ah ne de olsa Kral Kirt'ten bahsediyoruz. Bence boşuna endişeleniyoruz.''
Bir parmağını yanağında tutmaya devam ederek sıkılgan bir ruh haline bürünmüştü. Bale ihtiyar gözlerini tüm bu süre zarfında kapalı tutmuştu.
''Fiyatı arttıramayız.'' dedi. ''Zaten tavan fiyattan satıyoruz.''
''Aynen öyle.'' demişti Fife. ''Zaten ciddi bir dalgalanmaya da sebep olmaz. Trantor Florina'da herhangi bir kargaşa görene kadar bekleyecektir. Eğer galaksinin geri kalanına sarkın kirt sevkiyatına devam edemeyeceğini kanıtlayabilirlerse, düzeni ve kirt akışını sağlamak adına harekete geçmeleri evrendeki en doğal şey olur. İşin kötü yanı galaksideki özgür gezegenler de muhtemelen kirt uğruna onlara ayak uydururlar. Özellikle de Trantor tekeli kırmayı, üretimi arttırmayı ve fiyatları düşürmeyi kabul ederse. Sonrasında işler değişir tabii ama o zamana dek desteklerini kazanmış olurlar.
Trantor'un Florina'yı avucuna almasının en mantıklı yolu bu. Eğer bunu salt güç kullanarak yapmaya kalkışsalardı, Trantor'un nüfuz bölgesinin dışında kalan özgür gezegenler kendilerini korumak için bizim tarafımızda yer alırdı.
Peki uzay analistinin tüm bunlardaki rolü nedir diye sormuştur oyun. Eğer teorin doğruysa bu durumu da açıklayabilmeli.
Sanırım açıklıyor. Uzay analistleri çoğunlukla dengesiz kişiler olurlar. Bu seferki biraz parmaklarını hareket ettirip belli belirsiz bir yapı oluşturur gibi yapmıştı.
Çılgınca bir teori üretti. Ne olduğunun önemi yok. Trantor bunun yayılmasına izin veremezdi. Aksi takdirde uzay analizi bürosu adamın iddiasının asılsız olduğunu açıklamak zorunda kalacaktı.
Bununla birlikte analisti yakalayıp teorisinin detaylarını öğrendikleri takdirde bu alanda uzman olmayan kişilerin inanabileceği yüzeysel bir şey elde edeceklerdi. Bunu kullanabilir, gerçek gibi görünmesini sağlayabilirlerdi. Uzay analizi bürosu en nihayetinde Trantor'un kuklası ve söylentiler bilime meraklı dedikoducular tarafından bir kez yayıldıktan sonra o cepheden gelen bir yalanlama bu palavraları asla bastıramaz.
Kulağa çok karışık geliyor demişti Bort. Bu çok çılgınca. Söylentinin yayılmasına müsaade edemezler ama yine de edecekler.
Ciddi bir bilimsel duyuru olarak izin veremezler. Ya da büroya bu şekilde ulaşmasına demişti Fife sakince. Ama bir dedikodu olarak sızmasına izin verebilirler, anlamıyor musunuz?
İhtiyar Abel ne demeye şu uzay analistini arayarak vaktini boşa harcıyor o zaman.
Analistin ellerinde olduğunu herkese ilan etmesini mi beklerdin? Abel'ın gerçekte yaptığı şey ile yapıyormuş gibi göründüğü şey arasında dağlar kadar fark var.
Eh demiştir oyun, diyelim ki haklısın, ne yapacağız peki?
Artık böyle bir tehlikenin varlığından haberdarız ve bu önemli bir şey. Eğer yapabilirsek o uzay analistini bulacağız. Trantor'un bilinen bütün casuslarını yakından takip ettirmemiz gerekiyor. Ama işlerine karışmadan, eylemlerinden yola çıkarak gelecekte yaşanacakları tahmin edebiliriz. Ayrıca Florina'nın yok olacağına dair bütün propagandaları da adam akıllı bastırmamız lazım. En zayıf fısıltılar bile başlar başlamaz olabilecek en sert müdahaleyle karşılaşmalı.
En önemlisi de birliğimizi korumamız. Bu toplantının benim gözümdeki bütün amacı bu. Ortak bir cephe oluşturmak. Kıtasal özerklik hususunu hepimiz biliyoruz. Ve bunun bu şekilde devam etmesi için aranızda en çok ısrar eden kişi benim. Tabii normal şartlar altında. Ama şu anda içinde bulunduğumuz koşullara kesinlikle normal denemez. Siz de benimle hemfikir misiniz? Kutsal özerklik meselesi hafife alınacak bir şey olmadığından gönülsüzce de olsa onunla hemfikir olmuşlardı. O halde demişti Fife, ikinci hamle için beklemeye geçeceğiz.
Tüm bu olanlar bir yıl önceydi. Diğerleri toplantıyı terk etmiş, ardından Toprak Efendisi Fife'ın hatırı sayılır derecede uzun ve bir o kadar da cesur kariyerinin en tuhaf ve eksiksiz fiyaskosu yaşanmıştı. İkinci bir hamle falan olmamıştı. Toprak efendilerinden hiçbiri yeni bir mektup almamıştı. Uzay analisti bulunamamış, Trantor ise aramalarına üstün körü bir biçimde devam etmişti. Florina'da gezegenin sonunun yaklaştığına dair herhangi bir söylenti çıkmamış, kirt üretimi sorunsuzca devam etmişti. Toprak efendisi Ryun her hafta düzenli olarak Fife'ı arayıp duruyordu.
Fife diyordu, bir gelişme var mı? Yağ katmanları keyifle titreşiyor, gırtlağından kaba kıkırtılar yükseliyordu.
Fife buna soğukça ve vurdum duymaz bir şekilde katlanıyordu. Başka ne yapabilirdi ki? Elindeki verileri defalarca ve defalarca yeniden gözden geçirmişti. Ama bir faydası yoktu. Eksik bir şeyler vardı, hayati bir bilgi. Derken her şey bir anda infilak etmeye başlamış ve Fife aradığı cevabı bulmuştu. Cevabı bulduğundan emindi, ancak bu hiç beklemediği bir şeydi. Bir kez daha hemen toplanmalarını talep etmişti. Kronometre artık 2:29 geçeyi gösteriyordu. Diğerleri yavaş yavaş odada görünmeye başlamıştı. Önce dudaklarını birbirine bastıran ve şeytan tırnağı çıkmış, kaba parmaklarından biriyle kirli sakallı yanağını kaşıyan Bort geldi. Ardından yüzündeki makyajı yeni sildiği her halinden belli olan ve solgun, sağlıksız görünen Steen belirdi. Onu kayıtsız ve yorgun gözüken yanakları çökük Bale takip etti. Dolgun minderli tekerlekli sandalyesinde oturuyordu ve yanında bir bardak sıcak süt vardı. Son olarak 2 dakika gecikmeyle ıslak dudaklı ve somurtkan Ryun geldi. Onun kıtasında vakit yine geceydi. Bu sefer odasındaki ışıklar kısılmış, Fife'ın gücünü sarkın güneşinden alan ışıklarının aydınlatamadığı bir gölge küpünde oturan bulanık bir kütleye dönüşmesine neden olmuştu.
Fife söze girdi. Efendiler, geçen sene uzak ve karmaşık bir tehlike hakkında bazı tahminlerde bulunmuştum. Bunu yaparak bir tuzağa düştüm. Çünkü o tehlike gerçekten de var. Fakat o kadar uzak değil. Hatta yakınımızda, hem de çok yakınımızda. İçinizden biri ne demek istediğimi biliyor. Geri kalanlarsa çok geçmeden öğrenecekler. Neden bahsediyorsun sen böyle diye çıkıştı Bort.
İhanetten diye karşılık verdi Fife. 10. Bölüm Kaçak. Merlin Terence bir hareket adamı değildi. Uzay istasyonunu terk edip kafasının durduğunu fark ettiği andan beri kendi kendine bunu tekrar ediyor, bu bahanenin arkasına sığınıyordu. Adımlarına dikkat etmeliydi. Eğer çok yavaş yürürse oyalanıyormuş gibi görünürdü. Çok hızlı yürüdüğü takdirde de koşturduğu düşünülürdü. Kendi işine bakan, yer taşıtına binmek üzere olan bir devriyenin yürüyeceği gibi canlı adımlarla ilerlemesi gerekiyordu. Ah, keşke bir yer taşıtına binebilseydi. Ne yazık ki Florinalılara o araçlardan birini sürmeyi öğretmiyorlardı. Hatta Florinalı kentlilere bile. Bu yüzden bir yandan yürürken diğer yandan düşünmeye çalışmış ama bunu başaramamıştı. Ayrıca kendisini yürüyemeyecek kadar bitkin hissediyordu. Bir hareket adamı olmayabilirdi fakat bir gün, bir gecedir hızlı hareket etmişti. Hatta bugünün yarısı boyunca da öyle. Bu da bir ömürlük metanet stokunu tüketmişti. Yine de durmaya cesaret edemiyordu. Eğer gece olsaydı düşünecek birkaç saat bulabilirdi. Ama vakit henüz ikindinin ilk saatleriydi.
Şayet bir yer taşıtı sürebiliyor olsaydı kentten birkaç kilometre uzaklaşabilirdi. Böylece bir sonraki hamlesine karar verecek kadar vakti olurdu. Ama bacaklarından başka bir şeyi yoktu. Keşke düşünebilseydi. İşte asıl sorun buydu, düşünemiyordu. Keşke tüm hareketleri, tüm eylemleri durdurabilseydi. Keşke tüm evreni 2 saniye arasında yakalayabilse, ona durmasını emretse ve tüm bu olan bitenleri adam akıllı düşünebilseydi. Bir yolu olmalıydı. Aşağı kentin hoş gölgelerinin altına girdi. Daha önce gördüğü devriyeleri taklit ederek dimdik yürüdü ve sıkıca tuttuğu şok değneğini elinde salladı. Sokaklar ıssızdı. Halk derme çatma kulübelerine sığınmıştı. Böylesi onun için daha iyiydi. Kentli gireceği evi dikkatle seçti. Daha iyi görünümlü olanlardan birine. Duvarlarında renkli plastikten briket yamalar ve pencerelerinde polarize edilmiş camlar bulunanları tercih etmek en iyisi olacaktı. Daha alt tabakadaki insanlar huysuz ve ters oluyordu. Çünkü kaybedecekleri çok az şeyleri vardı. Üst tabakadan birinin ona yardım etmek için üstüne atlaması daha muhtemeldi. Kısa bir patikayı aşıp şöyle bir eve doğru yürüdü. Sokaktan iyice uzaktaydı ki bu da bir başka refah alametiydi. Terence kapıyı yumruklamasına veya zorla içeri girmesine gerek kalmayacağını biliyordu. Hafif yokuşu çıkarken pencerelerden birinde fark edilir bir hareket olmuştu. Nesillerdir yokluk içerisinde yaşayan Florinalılar yaklaşan bir devriyenin kokusunu almayı nasıl da öğrenmişti ama. Kapı açılacaktı. Açıldı da. Eşikte gözlerinin etrafı beyaz halkalarla çevrili bir genç kız vardı. Ailesinin sıradan Florinalı süprüntüler olmadıklarını göstermek için giydirdiği fırfırlı elbisesinin içinde gergin ve sakar görünüyordu. Terence'ın içeri girmesi için yana çekilirken aralık dudaklarının arasından hızlı hızlı soluyordu. Kentli kapıyı kapatmasını işaret etti. ''Babam burada mı çocuk?'' ''Baba'' diye çığlık attı kız. ''Evet efendim'' diye ekledi ardından nefesini tutarak. ''Baba'' başka bir odadan özür dilercesine yaklaştı. Yavaş yavaş yürüyordu. Devriyeler daha önce de kapısına dayanmıştı besbelli. Onu içeri genç kızın alması daha güvenliydi. Devriye öfkeliyse genç kızın şiddet uygulama ihtimali daha düşüktü. ''Adın ne?'' diye sordu kentli. ''Bana Yakov diyebilirsiniz efendim.'' Kentlinin üniformasının ceplerinden birinde ince yapraklı bir not defteri vardı. Onu çıkarıp açtı, kısa bir süreliğine inceledi ve bir onay işareti attı. ''Yakov, evet. Evdeki herkesi görmek istiyorum hemen.'' Eğer kalbinde sıkıntılı bir ümitsizlik dışında herhangi bir duyguya yer bulabilseydi, Terence bu olaylar karşısında eğlenebilirdi. Otoritenin getirdiği baştan çıkarıcı zevklere karşı bağışıklığı yoktu. Ev ahalisi odaya doluştu. Zayıf ve endişeli bir kadın, onun kucağında kıpırdanıp duran 2 yaşlarında bir bebek. Terence'i içeri alan kız ve küçük bir erkek kardeş. ''Hepsi bu kadar mı?'' ''Herkes burada efendim'' dedi Yakov mütevazı bir tavırla. ''Bebekle ilgilenebilir miyim?'' diye sordu kadın kaygıyla. ''Uyku saati geldi, onu yatırmak üzereydim.'' Genç bir masumun görüntüsü bir devriyenin kalbini yumuşatabilirmiş gibi bebeğini ona doğru uzattı. Kentli ona bakmadı. Bir devriye bakmazdı diye düşündü ve şu anda o bir devriyeydi. ''Yatır onu ve sessiz kalması için şekerli bir emzik ver. Şimdi sen Yakov.'' ''Evet efendim. Sorumluluklarını bilen bir çocuksun değil mi?'' Gezegenin yerlisi olan bir adam kaç yaşında olursa olsun devriyeler için daima bir çocuktu. ''Evet efendim.'' Yakov'un gözleri parladı ve omuzları bir nebze dikleşti. ''Yiyecek üretim merkezinde kayıt memuruyum. Matematik biliyorum. Kalanlı bölme yapabiliyorum. Logaritmadan da anlarım.'' ''Evet'' diye düşündü kentli, ''sana bir logaritma tablosunu nasıl kullanacağını ve kelimeleri nasıl telaffuz edeceğini öğretmişler.'' Bu tür adamları iyi bilirdi. Logaritma bilgileriyle genç bir toprak efendisinin uzay yatıyla övüneceğinden daha çok övünürlerdi. Polarize camları logaritma bilgisinin, renkli briketleri ise kalanlı bölme yapabilmesinin bir sonucuydu. Eğitimsiz Florinalılara ortalama bir toprak efendisininkine denk bir küçümsemeyle bakar, onların arasında yaşamak zorunda kaldıkları ve üstleri tarafından onlardan biri gibi görüldükleri için hemşerilerinden daha bile çok nefret ederlerdi.
''Yasalara ve iyi kalpli toprak efendilerine inanıyorsun değil mi çocuk?''
Kentli not defterine danışıyormuş gibi yapmayı sürdürdü.
''Kocam iyi bir adamdır.'' diye araya girdi kadın yüksek sesle. ''Bugüne tek hiç sorun çıkarmadı. Süprüntülerle muhatap olmaz. Ben de öyle. Artık çocuklar da olmuyor. Biz her zaman...''
Terence bir elini sallayıp onu susturdu. ''Evet evet bak çocuk, şimdi oturup sana söylediklerimi aynen yapmanı istiyorum.'' Bu mahallede yaşayan tanıdığın herkesin listesini çıkar. İsimlerini, adreslerini, ne yaptıklarını ve nasıl çocuklar olduklarını yaz. Özellikle de sonuncusunu. Eğer aralarında baş belaları varsa bunu bilmek istiyorum. Temizlik yapacağız, anlaşıldı mı?
Evet efendim, kesinlikle efendim. Başta Hastings var, bir iki sokak aşağıda oturuyor ve...
Öyle değil çocuk. Sen şuna kalem kağıt ver. Sen de buraya otur ve hepsini yaz. Her bir ayrıntısını, ama yavaş yaz. Çünkü sizin kargacık burgacık yazılarınızı okuyamıyorum.
Yazı eğitimi de aldım efendim.
Göreceğiz bakalım.
Yakov hemen işe koyuldu ve eli yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Karısı da hemen arkasında duruyor, omzunun üstünden yazdıklarına bakıyordu. Terence onu içeri alan kıza döndü. ''Pencerenin yanına git ve bu tarafa gelen bir devri olursa bana haber ver. Onlarla konuşmak istiyorum. Ama sakın onları çağırma. Bana haber ver yeter.''
Nihayet biraz rahatlayabilirdi. Kısa süreliğine de olsa tehlikenin ortasında kendisine küçük bir güvenli bölge yaratmıştı. Bir köşede emziğini gürültüyle emen bebek haricinde ev hatırı sayılır derecede sessizdi. Düşmanları yaklaştığı takdirde önceden uyarılacak, dövüşerek de olsa bir kaçma fırsatı elde edecekti.
12. ayrımın sonu. Sayfa 138.